Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Hava Danslı'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Yanılmıyorsam bu 149 veya 150. bölüm. Artık edit sırasında göreceğim kaçıncı bölümmüş ama 150 evet. Bölüme yaklaştık sanırım.
Yaklaştık. 5000'i geçmiş dinleyici sayımız.
Evet, 5100'lerdeyiz.
5300 dedin.
5100.
5127 gibi bir şey değil mi? Evet. Güzel.
Evet, iyi gidiyor. Çok şükür.
Yeni sponsorlara ihtiyacımız var.
Hande bir sponsor şey oldu, alıştırdılar yani. Kendi alıştırdı
Kendi bizi. Kendiye alıştık vallahi.
Evet, ne var ne yok? Öncelikle Türkiye ile ilgili ne var ne yok?
Muharrem İnce dün cuma akşamı, biz şimdi cumartesi, bir öğlen 2'de kayıta girdik. Cuma akşamı gece 11.30'da Şaşkın Bakkal'daydı ışıklarda. Münasip bir saat olsa tabii ki gidecektik. Kesinlikle kaçırmak istemezdim. Ama şimdi hani Poyraz uyuyor, arada uyanıyor. Ben öyle tek başıma, hani şimdi sen Poyraz'da kalacaksın. Pek cesaret edemedim. Ama umarım kutlamaya ineriz elimizde bayraklarla.
İnşallah, bakalım ne olacak evet. Seçimler. Az kaldı onlara da. Evet, 3 hafta falan mı kaldı?
Tabii 3 hafta kaldı. Bayram zaten önümüzdeki hafta.
Sonraki hafta mıydı? Bayramdan
sonraki sonra. Hafta 24 Haziran. Bakalım. Onun haricinde cuma günü gene dün Yeditepe Üniversitesi'nin bir semineri vardı. Eğitim gibi diyelim. Ve ben bu kişiyi takip etmekte ve bu konuyu takip ettim. Hani konuyla ilgili bilgim vardı açıkçası. Ama Evrim Kur'an'ı ben kaçırmışım. Aslında hatırladım sonrasında da, demek detaylı okumaya fırsat olmamış belki o dönem. 2004-2015 Ayşe Arman'a da röportaj vermiş. Yani Ayşe Arman'a kim çıksa hani hemen bir anda popüler olur ve mutlaka bir yerde gözüne çarpar yani o kişinin ya kitabı ya bir eseri ya bir çalışması. Ben demek o sıra o hızlı pas geçmişim. Evrim Kur'an kuşaklarla ilgili çalışıyor. Çok enteresan bir, zaten TED konuşması da vardı. Dün de güzel bir sunum yaptı. Bir de ben şunu anladım Mehmet. Şimdi iki konuşmacı vardı. Bu hem kendime de öz eleştiri hem genel bir eleştiri anlamında. Hani yanlış anlaşılmasın. Diğer konuşmacı İzmir'deki bir üniversiteden, hadi söylemeyeyim, bir doçent doktor, akademisyen. Evrim Hanım ise hani master'ını Ada Sabancı'da yapmış. Normalde İngiliz Dili Edebiyatı mezunu Hacettepe'den. Ondan sonra MBA, Executive MBA yapmış Sabancı senin programda. Belki denk bile sizin sınıfta değil değil mi? Hatırlarsın herhalde öyle olsa. Evrim Kur'an 70.
Zaten bilirdik yani bizim.
Değil mi, ünlü o kadar var. Olsa. Evet, Sabancı'da yapmış. Sonra işte hani özel sektör tecrübesi ama araştırmacı. Yani bir yandan tabii araştırıyor datalar vesaire ama o think tankler ve danışmanlık şirketleriyle iç içe hani bulunması ve bu işi yapması ona daha farklı bir perspektif vermiş. Biz belki akademisyenler, hele ki vakıf üniversitelerinde, tabii ki gene devlet üniversitelerinde de bazen fon kısıtlı oluyor. Bazen çok fazla ders saati ve iş yükü, idari işte birikiyor. Yani birkaç tane koordinatörlük üstleniyorsun. Haftada 12-15 saat ders veriyorsun. Şimdi bazen kendini geliştirmeye ve hani trendleri tırnak içinde böyle takip etmeye, blogları okumaya, dünyada ne oluyor? Hani buna vakit kalmıyor. Saat çalışmamı yapıyorum. Şuradan makale ürettim. Yani daha içine kapalı oluyorsun çelişkili bir şekilde. Aslında böyle olmaması lazım ve o sunumda da anlaşıldı. Çok zayıf kaldı akademisyenin sunumu. Tam tersi, o bir bilim insanı daha farklı. Hani sunum tekniğinden tut çok başarısızdı. Diğer Evrim Kur'an'da çok başarılıydı. İki ayrı uçta. Ben de hep ikisinin arasında kaldığımı fark ettim Mehmet. Hani bir yönüm o şekilde, diğer yönüm hani akademisyen kimliğimle hep çabalıyorsun. Daha çok vakit bulmaya çalışıyorsun gibi. Her neyse, böyle bir düşündüm, taşındım kendimce, böyle beyin fırtınaları yaptım. Çok başarılı. Şimdi ben sana onun linkini gönderdim. Bizi dinleyen özellikle çocuk sahibi, hani ebeveynler var, yeni ikizleri olanlar var, onlar da büyüyorlar. Ben de alfa kuşağı şimdi Poyraz, ilgiyle de izledim. Bir de öğrencilerimize hani nasıl yaklaşmalıyız, iş dünyası nasıl yaklaşılmalı, çok güzel şeyler öğrendim. Kitabını da alacağım. Hani burada reklam olmasın. Ben çünkü daha okumadım. Hani ilgilenen varsa zaten bakar, araştırır. İlgisini çekerse alır. Onu da paylaştım zaten. Ben o TED konuşmasında koyar mısın?
Koyar.
Mehmet sıkıldı şu an, fazla uzattığımı düşünüyor. Hep böyle oluyor Mehmet. Sen konuşunca ben sabırla dinliyorum
demek,
seni.
Tamam, dinleyeceğim. Ben de dinliyorum işte sabırla. İlgimi çekmedi demek bu alfa malfa şeyleri, kuşakları.
Ya öyle bir gerçeklik var yani.
Yok yok, doğrudur, vardır. Benim o kuşaklarla çok işim olmadığı için belki öyle ilgimi çekmedi.
Nasıl işi yok Mehmetciğim? Önünde Poyraz var, kanlı canlı. Neyse, iyi hadi senin haberine geçelim. Mehmet diyor ki çok uzatma.
Sen her şeyi anlattın, hiç bana sormuyorsun ne var ne yok.
Çok affedersin.
Her şeyleri anlattı Hande. Sonra evet, hadi haberlere geçelim.
Mehmetciğim, senin
ben de bir haber yok işte. Hayır, önemli bir haber yok ama benim gözüme çarpan geçen hafta iki tane intihar oldu yurt dışında. İki tane ünlü şahıs intihar etti.
Bak söyleyecektim. Hadi sana paslamış olayım. Kate Spade nereden çıktı? Mehmet şu an sarı kartı ya da kırmızı kart göstermek üzere.
Buyur Hande, bütün programı sen istiyorsun.
Ah evet, bugün çok konuşasın var. Sen boş ver. Ünlü şef Anthony. Evet,
Anthony Bourdain. Yani tabii haberlerde intihar sebebi açıklanmıyor. Belki de kimse bilmiyor ama iki tabii tane ünlü şahıs.
Ve başarılılar.
Başarılar ve başarıları da devam ediyor.
Evet.
Hani, mesela
çok işe geçmiş
Anthony Bourdain intihar ettiği şey program turundaymış aslında. CNN için ya bölüm çekerken Fransa'da intihar etmiş.
Kız arkadaşı aldattı, buna çok üzüldü falan diyorlar ama kız arkadaşı da İtalya'daymış, bir gazeteciyle yakalanmış. Ama tabii dedikodu ve iftira ve başka bilmiyorum şey de olabilir.
Kate Spade de var aynı şekilde. Bilmiyorum hani intihar sebepleri ama makalede dikkatimi çeken bir şey şu oldu. Amerika'da intihar oranlarında artış varmış. Ciddi bir artış varmış. İşte şu popülasyonda bu kadar, bunda bu kadar diye. İki tane ünlü şahıs, hani birisi tasarım alanında, diğeri de mutfak alanında.
Şef.
İkon yani, şeften çok daha yemek eleştirmeni tarzında bir Anthony Bourdain.
Jamie Oliver post edince ben de gördüm.
Sen hiç programlarını izlemişliğin var mı?
Denk gelmiş. Sen de muhtemelen bir belgesel falan izlerken
öyledir.
Denk gelmiştir.
Öyle. Tamam. Şimdi benim ilginç, kısa bir hemen şöyle uzatmadan bir video paylaşayım. İlk şey, Amerika'da bir Boeing 737'yi bir robot uçurmuş. Bunu görmüş müydün?
Görmedim. Gerçekten mi?
Evet, bu ilk defa. Şöyle bir şey, uçağın koltuğuna aslında bir kol oturtmuşlar. Kol programlamayı biliyor. İşte gene uçaktan aldığı dataları yorumluyor. Ve 3000 fitten gerçekten bizim gençliğimizde diyeyim, Uçak diye bir komedi filmi vardı. Saçma sapan bir komediydi. Hiç hatırlar mısın sen?
Hangisi?
Uçak. Uçaktı sanırım. Böyle yok, hani saçma. Adam derdi mesela. Derdi ki otomatik pilotu açın. Şişme bir otomatik pilot çıkardı böyle falan.
Hatırlamadım.
Bu saçma şeyler diye geçerdi. Çok uçuk kaçık komedi filmdi. Onu izlesen herhalde şimdi, bilmiyorum, izlemediysen büyük kayıp, neyse. Tamamen uçağın kokpitine oturuyor. Gene dediğim gibi aldığı dataları şey yapıp yorumlayıp ona göre uçağı bütün o düğmelerine basıyor. Kolunu, bu güç koluna müdahale ediyor. Uçağı direksiyonunu tutup çeviriyor falan. Yani bütün bu işlemleri gerçekleştiriyor. Videoyu paylaşırız. Robotlar işleri alacak deniyor ya, bu gerçekten iş alacak bir robot. Ki pilot maaşları da bildiğim kadarıyla çok düşük değil. Mesela pilotların belki iki pilot yerine tek pilota düşecek mesela uçaklar. Yani yedek pilotun yerine aslında bu kol alacak.
Tabii. Olabilir. Bak ben ilk 2001 tabii yılında Fransa'ya gittiğimde kondüktörü olmayan metro hattına binmiştim Paris'te. Böyle şaşkınlıklı biraz ürktüm, korktum. Bak 2001'de o zaman hani vardı. Şimdi daha 2018'deyiz. İlk defa bizde Üsküdar hattında bir hat o şekilde kondüktörsüz işliyor.
Evet.
Yani 17 sene sonra biz şey yaptık. Bunu kim bilir kaç sene sonra yakalayacağız ya da yakalayamayacağız. Çünkü şimdi ben Mahfi Elmez'in kitabını okuyorum. Bu sosyoekonomik analiz yapıyor. Değişim dönüşümü Türkiye'nin Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte. Ve şimdiki günümüz Türkiye'sinde de diyor ki yani Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Zaten böyle bir devrimi Türkiye zaten kaçırdı. Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında bir yerde Türkiye diyor. Hani zaten bu robotları üretmeyeceğiz. Burası çok aşikar. Bari diyor ki bu robotların robotları hani satın alalım da bari bunlarla bir üretim yapalım diyor.
Bilmiyorum yani ne olacak, nasıl ilerleyen.
Bir de gene ben tuhaf bir şekilde, yani acelem var ya Mehmet, hani az zamanda çok dar vaktim var ve çok şey sığdırmaya çalışıyorum. Kitaba sondan başladım. Yani şöyle bir baktım, en ilgi çeken paragraflar, chapter'lar, başlıklar neyse oraya yöneldim. Ve mesela bir yerinde diyor ki iktisadi idare bilim, çünkü beni de ilgilendirdiği için kendim bu fakültenin mensubuyum. İktisadi idare bilimler fakültesinin kontenjanları kesinlikle düşürülmeli diyor. Yoksa siz işsiz, nitelikli işsiz sayısına katkıda bulunursunuz diyor bir ülkede. İktisadi İdare Bilimler Fakültesinin kontenjanları azaltılsın kesinlikle diyor. Çünkü ileride işte muhasebeden tut, insan kaynakları, bu gibi bazı yerlerde yöneticilik falan, bunlar zaten gerek kalmayacak diyor. Programlamaya, yazılımlara, işte robotik teknoloji vesaire, bunlara ağırlık verilsin. Hani bu alanlarda bölümler daha çok hani açılsın, geri dönülsün. Bir de meslek liseleriyle fen liselerine, tabii ki hani ihtiyaç fazlası var ya İmam Hatip liselerinde. Hani fen liseleri meslek liselerine ağırlık verilmesi yönünde güzel yorumları ve tavsiyeleri olmuş kitabında. Şimdi ben hala okuyorum böyle ama atlaya zıplaya, yani farklı farklı ilgimi çeken yerlere ağırlık verip. Bu şekilde. Bu arada ben dün bir şey öğrendim seminerde. Aslında hani bizim nüfus, bu kuşaklardan tabii falan bahsederken, nüfusumuz hep genç nüfusla hani övünüyoruz ya, tabii nicelik ve nitelik olayı oldukça hani nicelik fazla da, 31.7'ymiş bizim yaş ortalamamız. Orta Doğu'nun en yaşlı, Avrupa'nın da, ki hala Avrupa ülkesi sayılıyor isek, en genç nüfusa sahip ülkesiyiz şu anda. Ama mesela Muharrem İnce 27-28 diyor ortalama.
29 dedi.
29 mu dedi en son? Gene hani 31'e kimsenin dili varmıyor, öyle söyleyeyim. Çok da genç değiliz artık ve bunun getireceği ileride işte sosyal güvenliği vesaire çok yükü var yani.
İş şeyleri, alanları
ve devletin kasasında para yok.
İş alanları çok değişecek. İş fırsatları, işte bugün olmayan işler olacak. Bugün olan işler de olmayacak. Hep işte bu mesela pilot, mesela artık belki işte 10 sene sonra ikinci pilot diye bir şey olmayacak uçaklarda. Hep asıl pilot ve ona yardımcı olan robot olacak. Sen bunları konuşurken beni Amerika'da nasıl dronlar var. Drone gemi de yapmışlar. Ve bu geminin içinde kimse yok.
Evet, askersiz savaş gemisi diyor.
Evet, askersiz savaş gemisi. Ve hani bırakıyorsun suya, o bölgeyi koloçen ediyor. Düşman denizaltı...
Silah var mı üstünde?
Var.
Deme.
Düşman denizaltısı vursa direkt kendisi ateş ediyor.
Ama bak bilemiyorum. Bunların biraz regüle olması lazım.
60 ile 90 gün kendi başına dolaşıyormuş yani.
Sensör, kamera, her şey var. İşte çok çok geri kalıyoruz. Çok zayıf.
Yani sen düşünsene yani, artık askerin yok. Denizcin yok. Salıyorsun bunlardan 100 tane yapıp salsan, tamam sana artık senin adına birileri dolaşıyor. Etrafı kontrol ediyor.
Yani ölümler de olmayacak ki. Hani ölüm derken evet işte, bundaki askerler yani teknolojiye sahip olanlar ölmeyecek.
Aynen öyle. Senin düşman denizaltısı bundan 2 tane batırsın, ne olacak ki? Komodo'da 2 tane gemi kaybettik diyeceksin. Bir şey demeyeceksin. Yani ölen askerin yok.
Sea Hunter mı demişler?
Evet. Toplumsal baskı yok. Hiçbir şey yok. Hadi sen kendi haberlerine geç.
Evet. Ya şöyle, ben de şimdi hazır bu kuşaklardan, gelecekten falan bahsederken, bu arada ben Anticipation Science'la ilgili hala çalışıyorum. Çok daha hoşuma gitti ve kamu yönetiminle ilgili, yönetim bilimlerindeki eğitimle ilgili geleceğe yönelik neler yapmalıyız ilgili bir abstrakım da kabul edildi. Umarım gidebileceğim Eylül ayında İngiltere'de. Şimdi ona da çalışıyorum. Ve gerçekten öğreniyorum ki Mehmetciğim, mesela hani Norveç'in, İsveç'in şu anki durumlarına sahip olması bir sürpriz ya da bir şans değil. Adamlar 1985'te, okuduğum makalenin tarihi 1985 ve Norveç'te geleceğe yönelik, yani geleceği nasıl şekillendiririz komitesi kurulmuş. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir konsey, bilimsel konsey var. Adamlar çalışıyorlar. Şimdi okuduğum bir yazıda yakın gelecekte ortaya çıkması en olası 6 meslek. Genel olarak tabii şimdi Z kuşağı diyoruz ya, hani geleceğin mesleklerini tasarlıyor diye. Zaten Z'den sonra da Poyraz geliyor, Alfa. Dijital dönüşüm danışmanları var artık. Tabii çok farklı alanlar hani açılıyor. O ve mesleklerden, sıkça duyacağımız mesleklerden bazılarını şu şekilde sıralamışlar. Dijital dedektif. Bu bilgilerin depolanmasıyla dijital ortamda güvenlik vesaire. Çöp mühendisi. Ben bunu ilk duydum. Bir an böyle hani dedim çöp mühendisi nasıl yani? Ama bak mesela sen şurada askersiz gemi örneğini verdin ya. Hani ölümler azalıyor. Sağlık alanında farmakoloji yani bir sürü yenilikler olunca yaşam süresi uzuyor vesaire gibi. Dolayısıyla atıklar ve tüketim artıyor. Tüketim arttıkça atıklar artıyor. İşte bu atık sorununu çözmek için çöp mühendisine ihtiyaç olacakmış. Onlar ne tür metotlar geliştirecekler? Hatta şu benim gerçekten çocukluğumdan beri söyleyemedim. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi, Stanford Üniversitesi gibi bu alanda programlar açmış. Ben parası bu alana yönlendireceğim.
Çöp alanına mı?
Çöp alanına yönlendireceğim. Bakarsın. Ya
kendi bileceği şeyi yapsın.
Ya tabii canım sanatçı olmak istiyorsa sanatçı da olsun. İnsan anne baba olamadığı şey olma yani çocuğunu da böyle görmek istermiş ya.
Hep çöplere mi ilgi duydun sen?
Hayır sanat kısmını bahsediyorum. Ya sanatı kastetmiştim. Şimdi alternatif enerji danışmanı. Bu zaten rüzgar, güneş, hidroelektrik enerji vesaire bunlarla ilgili. Kişisel bu IoT güvenlik onarım personeli. Kişisel neyse.
Internet of Things demek.
Biliyorum biliyorum şeylerin interneti. Tıbbi danışmanlar. Mesela neden? Gelecekte çünkü ameliyatları robotlar ya da o robotik sistemler yapacak. Tıbbi danışmanlar olarak da bir meslek grubu ortaya çıkacakmış. Uzay host ya da hostesi. Bu enteresan. Bunu oğluma kesinlikle yani ne pilotluğunu ne astronotluğu ben göndermem uzaya poyresi.
Öyle diyorsun. Çocuğun isterse ne yapacak? Baba tabii. Ben uzay
Space
pilotu olacağım
X'de dersin. SpaceX'de işe girmiş mesela. Yok gitme oğlum o Elon Musk'ı çok çalıştırıyorlarmış. Kıyamam sana. Yok tabii canım ne istiyorsan. Bu çeşitli meslekler. Değişik. Senin sıradaki haberini alalım. Bugün bu sanki bu haftaki podcast devamlı böyle gelecek üzerine olacak.
Yok mesela benimki çok basit bir tane.
Geçmişten.
Şu anda şampuanlar üzerine. Diyor ki bir Hair Story diye bir şampuan startup'ı çıkmış Amerika'da. İşte hani startup'ların bir şeyi de var olan şeyi değiştirmek. Şu anki bütün şampuanlar aslında saçlarımıza iyi gelmiyor diye. Çünkü hepsi deterjan bazlı.
Evet köpürüyorlar.
Ve, evet köpürtüyor. Market, köpürtüyor şampuan. Ve saçtaki tüm yağı almak üzerine diyor.
Halbuki yani, o yağ besleyici asıl saçtaki.
O, zaten o yağı aldığında saç bu sefer kendini korumak için gene daha fazla yağ üretiyormuş. Ve bu şekilde bir döngüye giriyorsun. Yani sen o yağı aldıkça saç kendini korumak için, kurumamak için daha fazla üretiyor. Ve sen bu döngü içinde aslında saçına iyi bir şey yapmıyorsun.
O yüzden her gün yıkamayın saçlarınızı 2-3 günde bir yıkayın diyorlar ya.
İşte burada da bu firmanın yaptığı şampuanlar o yağı almıyormuş. Hatta ilk yıkadığınızda aslında sanki bırakmış gibi kalıyormuş. Yani yağı bırakmış gibi bir izlenim bırakıyormuş. Ama zamanla saçların daha yumuşak ve güzel oluyormuş. Yani bu startup'ın iddiası. Ama en azından düşünce mantıklı. Hani piyasadaki tüm şampuanlar köpürüp gıcır gıcır yani sen o yıkadıktan sonra saçını böyle pofuduk, eline pofuduk. Yaptıktan sonra hani gırç eder yani. Evet. Yani o şeyi hissedersin.
Ama
yani.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Buraya kadar zaten gidip otacının kullandığında ben kullandım biliyorum. Gerçekten hani kendince temizliyor ama ve lakin bu şekilde hem köpürmüyor. Yani Türkiye'de de çok yerli markalar var. Eczane şampuanlarından tut, eczanede satılanlar. Ben çok şampuan değiştiren bir insan olduğum için hani en iyisini
bilmem
bulayım diye.
Banyoda ben sıra sıra duruyor.
Tabii. Olur o kadar.
Evet. Startup en klasik şeyi bile aslında farklı hale getirip baksana yani olanın farklı bir yerden saldırıp hani marketi pazarı bozma yani pazarı sarsma şeyi. Tabii insanlar bunlara ilgi gösterir mi göstermez mi o girişimcilik ne kadar tutar onu da zaman gösterir. Böyle.
Evet şimdi ben bir şey söylemezsem bu podcast'te hazırda 5000 küsur dinleyicimiz olmuş. Bu noktada bir dakikalık içimi dökmek istiyorum. Gelecek geçmişten bahsediyoruz ya hemen ben bir geçmişe döneyim. Bu hafta Adile Naşit'e ile ilgili böyle çok talihsiz bir açıklama oldu. Onun söylediği ninniler kabus gibiydi vesaire diye de. Şimdi Adile Naşit'e laf söyletmeyiz. Onun kuzucuklarından biri olarak vakti zamanında programını izler, onunla büyüdük. Yani Barış Manço'nun şarkıları neyse Adile Naşit ondan sonra bizim için hani odur. O yüzden öyle laf söylemesine kimseye izin vermeyiz ve bu nasıl bir kin nefrettir bunu anlamış da değilim. Hani saldıracağınız ya da laf edilecek bir Adile Naşit mi kaldıydı da onun üzerinden? Hani buraya kadar düşmek ne demek bunu anlayamadım. Ve sefle kınıyorum kendimce, kendi çapımda. Düşüncelerim bu yönde.
Tamam. Haberi?
Böylece anmış oldum güzelce ne Adile Naşit.
Tamam.
Haberim şu. Şimdi çok seyahat edenler ama aynı zamanda evde yeşillik olsun, ben çiçekleri çok severim diyenler için bir de benim gibi çok sevip ama işte sulamayı unutup güneşten bırakıp sonra o yeşillikleri kurutanlar için de ya da ay aldım ama bakamayacağım kurmasın deyip de işte Esma Hanım'a falan böyle verdiğim fesleğenlerim de vardı. Gibi kişiler için bir önerim var. 9 tane bitki varmış ki sen bunu sadece ayda bir kere sulasan bayağı gidiyormuş Mehmet. Ve yemyeşil kalmaya devam ediyormuş. Ama tabii makale İngilizce olunca ben bunları biraz
Türkçesini bilmiyorsun.
Çevirmekte zorlandım. Ama bak mesela görüntüye baktığında bir de ponytail palms dediğinde anlıyorsun. Böyle saçaklı saçaklı bir bitki.
Ama ben bunları da hiç sevmem böyle
yeşil. Bu yeşilliği mi? Sevmez misin? Ama bak
karbondioksit tabanı falan derler ya onları da sevmem.
Ha öyle de bir şey var. Böyle kauçuk gibi yaprakları olan rubber plants var.
Ha o da hani kılıç
evet, mı? Evet snake ne? Plants var. Aquatic plants gibi. Şunlar ben
ama hani ben bunların hiç mi? Ben çiçek miçek olunca gene seviyorum da çok ben böyle ev şeyinde yokum.
Ama bu kaktüsleri bak böyle sevmiyor musun? Dikensiz kaktüs. Ben çok severim sukulentler. Mesela hep ben işte sukulent kendi sukulentimi tasarlayayım istedim ama bir fırsat olmadı o karşıya çiçekçiye gitmek için gibi. Neyse ilgilenenler varsa ben severim. Bak böyle kapının girişinde olsun ne kadar havalı güzel duruyor. Yeşil candır yani. Birazdan Gezi Parkı'nın ağaçlarına gelin. Ben bugün biraz protest kimliğimle sunuyorum podcast'ı. Ya insan doluyor Mehmet biliyor musun bir noktada?
Doğrudur.
Seni pek dolmuş görmedim.
Ben rahatım bu.
Bak Uber'e de destek. Bugün Uber kullandım mesela. Allah işlerini rast getirsin diyorum. Tabii zaten onlar da diyorlar. Yani bu seçime kadar böyle bir hani ne derler? Ağza bal şey bal çalmak mı?
Evet.
Gibi taksilere.
Ağza bir parmak bal çalmak.
Evet. Seçimden sonra düzelecek inşallah falan diyorlar. Uber bir şeyi değiştirmiş. Belki dinleyeceğimiz arasında kullananlar var mı bilemiyorum. Varsa fark etmişlerdir. Eskiden mesela sen confirm diyordun yani onayla diyordun, çağırıyordun. O zaman diyor ki işte Bostancı atıyorum Caddebostan 15 lira. Sonra 17 lira tutuyorsa 17 charge ediyordu. 14 tutarsa 14.
17 orta ücretlendiriyordu. Charge ediyor ne?
Şey ücretlendiriyordu. Ondan sonra ama şimdi mesela 13 yazıyorsa 13'ü alıyor önce. Ondan sonra çok da tutsa az da tutsa o fiyatı alıyor. Önce kredi kartından çekiyor. Bunu neden yaptığını anlayamadım. Yani bu düzenlemenin neden ihtiyaç oldu? Fena değil. En azından tam ne ödeyeceğini biliyorsun.
Akdeniz diyetine alternatif Nordic diyet çıkmış ve de popüler olmaya başlamış.
Ben araya bir girebilir miyim? Nordic diyet çok mantıklı. Çünkü Nordic ülkelerinin hastasıyım. Ama mutfaklarında hiçbir şey yok. Kusura bakmasın. Zaten yiyecek bir şey bulamazsın. Bir somon, bir geyik eti, bir
burada patates. Burada Nordic diyeti neymiş? Bir defa bu ortak mutfaklarını İzlanda, Norveç, İsveç işte bu ülkelerin bakmışlar. Bir yağlı balıklarla beslenme, somon, makarel, herring, sonra orman meyveleri bu hani frambuaz şey blueberry, yaban mersini yaban gibi mersini. Ve köklü sebzeler. Yani işte, mutfağın şeyi bu. Temeli bu. Bir de tabii müsli benzeri şeyler. Onların ekmeklerini falan hatırlıyorsun. Bol şeyli.
Lif tahıllı.
Tahıllı, çavdarlı şeyli böyle ezilmiş yulaflı falan ekmekleri var. En az Akdeniz diyeti hatta belki ondan biraz daha iyi diyor. Protein bakımından daha çok balığa dayalı bir protein beslenmesi var diyor.
Böyle diyet olmaz olsun Mehmet. Ya insan bir böyle kesinlikle, köfteler.
Mutfakta diyor patates, cips, senin cips falan yok diyor. Şeker yok diyor. Yani tüm tatlandırmalar işte o meyve şurupları veya da meyve ezmeleriyle yapılıyor.
Ya spor yapılıp da kilo verilebiliyor. İlla böyle diyet yapman gerek. Zaten her şeyden azar yediğinde. Sen de
ne oldu? Nordik diyeti duyunca pek bir tırstın şeyde.
Evet.
Ve diyor ki yine yağ kısmında da Akdeniz mutfağı zeytinyağına giderken tabii orada olan kale diye bir şey varmış. Kale yağı kullanılıyormuş onların mutfağında. Bizde ne diye geçiyor o bir saniye o yağın ismi?
Kanola yağı diyor.
Galiba kanola yağı yani. O kale bitkisinde ne deniyor? Kanola yağı oluyor.
Çok nokta vuruş yapıyorum. Makaleye bir bakıyorum. En önemli şeyini görüp çekiyorum Mehmet.
Bir de tabii onların etleri dediğin gibi et olarak da baktığında geyik eti veya da bizon eti var diyor. Hani et de çok sınırlı. Koyun moyun yok. Sen sevmezsin koyun zaten.
Artık seviyorum Mehmet.
İşte diyor ki yemişler var diyor işte ceviz, meviz ve ayçiçek şeyi falan işte. Zaten hatırlıyorsun orada yediğimiz tarzda turplar, murplar.
Sen balina eti falan da yemiştin.
Tatmıştım evet. Turplar falan var diyor. Evet. Yani çok oldukça sağlıklı ama
zaten lezzet şeyi de sınırlı. Zaten doğal bir diyet olur.
Doğal bir diyet olur. Ve son derece sağlıklıymış. Bilmiyorum yaşam şey süresi Kuzey Avrupa ülkelerinde nasıl? Şey olarak. Bence ortağımın üstündedir.
Tabii canım. Bir de ben sana bir şey diyeceğim. Evet. Hatırlamıyor musun? Biz Laponya'da kalıyoruz. Hani kendi kulübemizden çıkıp restoran oldu. Ana otele gidiyorduk. Şimdi bir akşam gittik. İşte geyik eti. Hadi değişik oldu. Sabah kahvaltıya iniyorsun somon. Öğle akşam yemeği var. Hatırlarsan tekrara dönmüştük iki günde yani. Üç öğün.
Öyle.
Allah'tan hani.
O iyice kuzeye gittin de gene başkentte kıtlık seçenekler yani. Çok daha fazla da hani Stockholm'de baktığında ya da Helsinki'ye baktığında her şey var.
Yani dünya mutfağa giriyorsun. Bir Çin lokantasına bir şey bulursun yani. Ama
kuzeye çıkınca öyle oluyor.
Bildiğin topraktan patates böyle alıyorsun soyup yiyorsun yani. Çok fenaydı. Artık bir de şimdi şöyle.
Sen oralara gitmek istiyorsun. Oralarda yaşayın.
Ben Laponya'ya dağın başına demedim herhalde ki şehrin merkezi başkentine diyordum. Ha o ayrı. Bir de mesela biz geziyoruz. Şimdi geyikle ben burun buruna gelmişim. Yavrum güzel hayvan. Ben nasıl yiyeyim onun etini akşamına burun buruna geldiğim hayvanla?
Bak bu da saçma bir şey ya.
Niye? Çok duygusal bağ kuruyorum ben.
Şimdi işte.
Kuzu koyun tabii gördüğüm için ama işte bu böyle. Bir de çok için. Sık gördüğüm bir hayvan değil.
Ben bir yerde çok okudum. Çok da güzel çok bir hayvan. Çok mantıklı ama. Bir makaleydi. Bir avcının şeyi. Siz hiç hani avcılara çok insanlar
karşı
ya.
Evet.
Diyor ki bak şimdi diyor ben avladığım şeyin yediğimi yiyorum, yemediğimi komşularıma dağıtıyorum falan. Yabancı bir avcının tamam. Şeyi.
Ama ben siz zevk için öldürene sinir oluyorum.
Ama zevk için diyor ki o bütün avcıların içinde zevk için öldüren %1 ya vardır ya yoktur. Kimse öyle bu koştur bir şeyleri avlayacağım diye uğraşmaz. Yurt dışına gidip de
Mehmetciğim safarisi var bunun. O adam bence
nerede
60.
Nerede safariler ne?
Yurt dışında birçok ülkede.
%1 diyor o onu.
Ben bakmam lazım o verilere. Neye göre %1? Kim yapmış
sonra şunu söylüyor. Üstünü? Sen diyorsun işte yiyorsun hamburgerleri bilmem neleri.
Tamam.
O hayvanlar diyor bir çiftlikte üretiliyor. Ömürleri boyunca hep aynı ortamda kalıyorlar. Suni yemlerle besleniyorlar. O sınırlı aranın içinde dolanıyorlar. Hiçbir şekilde doğayla tanışmıyorlar. Vücutlarına hormonlar basılıyor, şişiyorlar. Ve belli bir yaşa gelince bir yere götürülüp kesiliyorlar. Benim avladığım hayvanlar annelerinin yanında doğuyorlar.
Ayırıyor işte öldürüp sonra.
Hayır. Onu özgürce söylemiyor. Koşup şöyle söylüyor. Özgürce koşup oynuyor. Ötekinde daha sütünü bile annesinin sütü emmesine izin vermiyor. Çünkü o sütü biz içiyoruz. Annesinin sütünü içerek büyüyor diyor. Ve çayırlarda, dağlarda otlayarak, şey yaparak geçiyor. Ve hayatının son dakikası nereden geldiğini bilmediği bir kurşunla bir saniye bitiyor.
Hayatın son dakikası olduğunda diyor, özellikle bakıp bu yaşlı bunu mu vurayım diyor. Belki genç bir ceylanı vuruyor. Daha yani 90 yaşına gelmesini beklemeden.
Tabii ki 90 yaşına gelmiyor. Sonuçta diyor ki hayatını mutlu bir şekilde geçirirken bana çok mantıklı geldi. Sen
yani hayatını mutlu bir şekilde geçirdiği için öldürme hakkını ona vermiyor o avcı. Yok, kesinlikle hayır, katılmıyor. Sadece yediğin... İzlanda'da hani böyle aç kalıyor insanlar ya da bir yerlerde hani insanlar açlıktan hayvan öldürebilir. Hani onu bana, yiyor.
Ben bu argümanı çok
en nefret ettiğim de ben sana çok net söyleyeyim. Mesela Decathlon'a gidiyorsun. Yani avcılık spor ve ona uygun kıyafetler, bir tek silah satılmıyor. Her şeyi oradan alabiliyorsun. Avcılık bir spor değil yani çok net. Golf bir spor olabilir, tenis bir spordur. Avcılık spor değil. İhtiyaç peki, dahilinde.
Peki balık avlama ile ilgili ne diyorsun? Olta atıyorsun.
Katılıyorum. Sadece tüyü olmadığı için, yumuk yumuk olmadığı için balık can değil mi? Can. Ama ne yapıyorum? Ben de avlıyorum. Ama balıkçılık da spor değil ki.
Balıkçılık.
Ama biz balığı yemek için avlıyoruz. Zevk için avlamıyoruz
adam
ki.
Adam da yiyorum ben diyor. Avladığım tamam, ben geyikleri. Gidiyorum marketten almıyorum ben diyor mesela.
Ya tamam, onun o kontekst içerisinde tamam, kim bilir atıyorum nerede yaşıyor yani. Amerika'da, Texas'ın bilmem ne eyaletinde.
Texas'ta, kuzeyde yaşıyor.
Kuzeyde yaşıyormuş tamam.
Amerika'nın Texas'ında öyle avcılık şeyi yok.
Yani. Yok değil mi? Kovboylar var orada. Tamam. Tamam Mehmetciğim, yani sonuçta adam yiyorsa okey yani. Hani ihtiyacı var, almıyor, onu yiyor. Biz de dana yiyoruz. Pirzola ayıptır söylemesi. Her neyse, şimdi detaylara girmeyelim. Balık olsa ben sıkıştırmaya çalıştım ama sıkışmıyorum. Bilgin olsun.
Bence çok kötü sıkıştın. Neyse, hiç bana bu argüman çok mantıklı geldi.
Gelmedi.
Bana çok geldi.
Açalım bir 5000 dini. Ama 5000 kişi yok ki.
Şeye mi? Facebook'ta
mı? Facebook grubu çok cılız ya. Kimse katılmıyor oraya.
Ya insanlar bir sürü handicap, evet, işi gücü var. Yani illa bizim her işte avcılık mı iyi, çiftlikte hayvanları besleyerek onları mı yemek iyi? Bence hayvanlar bir hapis hayatı yaşıyorlar.
Hayır, ona iyi demiyorum zaten. Tamam. Onlar da doğal ortamında olsun. Biz de doğal ortamda yetişmiş inek, dana vesaire.
Nasıl onları doğal ortamında şey yapacaksın ki?
Neyse Mehmet, şu an vejetaryen olacağım, kurtulacağım yani.
Tamam. Hadi senin haberini alalım.
Benim haberim, yeşilden bahsettik, çevreden bahsettik. Gezi Parkı'ndan. Şu an yeşil çevre deyince aklıma geldi. Benim bu hafta bir hediyem olacak. Benim Barış arkadaşım Eko IQ dergisini masama bırakmış ki o dergide bizim Barış'la yaklaşık bir sene önce miydi, 1,5 sene önce miydi bir yazımız da çıkmıştı. Bu kalkınma ajansları ve yenilenebilir enerjilerle ilgili. Onun 20 lira TL'ye satılıyor dergi. İsteyen bir dinleyicimize ben o bir sayısını hediye edeceğim, göndereceğim. Çünkü PTT'de kitapları da hani çok indirimli kargo ücreti veriyor ya, alıyor ya. Her neyse, yani böyle bir ilgilenen varsa, yeşil haberlerle ilgilenen varsa göndereyim ben dergiyi, adresini paylaşır. Ondan sonra paylaşırsa gönderirim. Şimdi Gezi Parkı'na döneyim. Gezi Parkı'nda biliyorsun Gezi direnişinin 5. yıl dönümünü geçtik. Ve bazı geziciler isimli bir grup tarafından bir site hazırlanmış. Geziparkımız.net internet sitesi. Gezi Parkı'nda kaç tane ağaç bulunuyormuş biliyor musun Mehmet?
Kaç tane
ağaç survive etti? Yani o
hayatta kaldı.
Hayatta kaldı. 1361. Tüm bu 1361 ağaca ait fotoğraflar, boyutları, bilgileri, hangi türlere ait olduğunu içeren bir envanter. Bu site üzerinde açılmış. İşte tabii ki ana sayfada mesajlar vesaire var. Ama İstanbul'un en önemli kentsel mirası aslında buradaki ağaçlar. Sahip çıkıldı. Dolayısıyla siteye katkıda bulunmak isteyen, katkı derken hani tıklayarak, bakarak ilgilenenler bakabilirler. Geziparkımız.net sitesi.
Tamam.
Yaşasın yeşil, yaşasın ağaç, yaşasın çevre. Diyorsun. Bunlar kazansın. Ve bir şey daha gözlemledim. Gerek İyi Parti olsun, gerek Saadet Partisi bile ve tabii ki Muharrem İnce de aynı şekilde seçim vaatlerinde yeşilin, hayvan haklarının, çevrenin ne kadar çok altını çizdiler, farkında mısın? Yani bunları özlemişiz Mehmet. Betondan hani o kadar bunaldık ki. Sen niye böyle bir dudak büktün?
Ben bilmiyorum. Bak, hayır, dudak bükme şeyi inşallah bir seçilirler
adımdır. İnşallah seçilirler tabii yani. Bir adımdır.
Yoksa çok zor yani. Onu söylemeye çalışacağım. Şimdi Bir Heinz ketçap markası. Onunla ilgili uxplanet.org, UX User Interface bunun tasarımı. Yani aslında tasarım üzerine. Bir aslında kullanıcı araştırması neleri değiştirebilir? Şimdi Heinz ketçabın çok eski, Amerika'nın en eski markalarından, kökeni 1876. Yani kuruluş tarihi.
Heinz ketçap. Ne kadar eski.
1876'da kurulmuş Heinz ketçap. Aslında bir sürü şeyi varmış ama tabii en çok bilinen ürünü ketçabı.
Mehmet, bu Alman değil, Amerika'da değil
Amerika,
mi?
Amerika, evet. Evet. Hı. Adamın soyadı Henry Heinz. Aslında ilk ürünü bu ketçapta değilmiş. Onun çıkardığı bir horseradish diye bir Amerika'da hep...
Radish şey, bu bir işte, otu değil miydi?
Hayır, işte karışık bir şey. Bu mayonezli şeylerin yanında, genellikle sosislerin falan yanında, böyle havuçlu mavuçlu, ay, ince rendelenmiş böyle bir şey vardır. Anna tarafından çıkartılmış bir ürünle başlamışlar. Ve çok uzun yıllar bir ketçabımız, ketçabı cam şişede, bizim de bildiğimiz hani bu altıgen köşegenli bir cam şişesi vardır ketçabın, Heinz ketçabın, o şişelerde sunulmuş. Tabii bu tür klasikleşmiş markalar da zaman içinde üretimi nasıl arttırırız, daha doğrusu satışı nasıl arttırırız'a bakıyorlar. Heinz zaten pazarın bir numarası, en çok bilinen markası ve bunu araştırmak için ev ziyareti yapıyorlar. Amerika'da. Evleri ziyaret ettiklerinde şunu fark ediyorlar. Şimdi bu cam şişeler var. Cam şişelerindeki ketçap dökülmek istendiğinde, eğer yeni açılmış, yeni alınmış ve açılmış değilse ketçap dökülmüyor. Ne yapman gerekiyor? Ters çevirip arkasına tak tak vurman gerekiyor.
Evet.
Bunu çocuklar yapamadığı için bunu velileri yapıyor. Çocuk evde mesela patatesin yanına, bir şeyin yanına ketçabı dökmek isterse, böyle cam şişeyi ters çevirip, ağır bir şey sonuçta, izin vermiyor ailesi doğal olarak. Baba veya da anne gidip işte ketçap şişesini çarpıp arkasına tak tak vuruyor. Ve bu şekilde. Ve ne kadar ketçap kullanılacağını bu durumda veliler karar vermiş oluyor. Tabağına kadar. Bunu not ediyorlar ve bunun sonucunda 1980'lerde plastik şişeye geçiyor Heinz ketçap. Ve ketçap şişesini sıkıştırarak istediğin kadar boşaltmanı sağlıyorlar. Ve böylece o şeyi arttırıyorlar. Fakat yine yani bir şekilde bu tüketimi arttırıyorlar. Fakat şu, yine zaman içinde ev ziyaretlerini yaptıklarında şunu fark ediyorlar. Bu sıkıştırılabilir plastik şişelerde şunu fark ediyorlar bir sonraki, yani aradan bir zaman geçiyor tekrar olayı incelemek istediğinde, insanların bu şişeleri ters çevirdiklerini fark ediyorlar. Kapağını alta alıyorlar. Çünkü üste bıraktıklarında bu sıkmalı şişelerde ağzında o şeyler, domatesler, o sıkıştırma diye çıkartıyor ya.
Evet.
Orada kuruduğunu fark ediyor insanlar ve çok şişeyi ters çevirerek orayı sürekli aslında nemli tutma şeyine giriyorlar. Bunu da fark edince ne yapıyorlar? İlk defa aslında kapak kısmı altta olan ve düz olan kapak kısmı ve böylece ters koyulabilir şişe tasarımına geçiyorlar.
Ha, oradan gelmiş.
Yani şişeyi ters tutsun ki orası kurumasın, sürekli alt, yani alt kısmından aslında sıkıyorsun gibi bir tasarıma geçmişler. Yani birincisi burada tabii kullanıcı araştırmasının önemi. İkincisi de basit sorunları çözerek nasıl aslında ürünün kullanımını hem kolaylaştırıyorsun hem arttırıyorsun. Yani tasarımın önemi ve pratikleştirmesi üzerine.
Ve satışa
güzel,
yansıması pazarda.
Güzel bir makale. Yani tasarım çok önemli.
Katılıyorum. Ben bu haberimi hanedir sunmak istiyordum. Kaç haftadır bir türlü denk gelmedi. Biliyorsun Poyraz'dan da sonra özellikle hani İstanbul'dan zaten bir miktar soğumuştum. Daha fazla da bebekle birlikte, çocukla birlikte soğumama neden olan bir başka sebep parklar, yeşil alanlar idi. Yani evimize yürüme mesafesinde bir park olmaması Mehmetciğim. Tamam, 5 dakika, 10 dakika, bilemedin 15 dakika yürümekten yani çekinmem. Gayet hem spor, sağlık diyeceğim diyorum. Lakin öyle bir durum yok. Konuyu nereye bağlayacağım? Konuyu Fast Company'de okuduğum bir makaleye bağlayacağım. Amerika'nın en iyi 10 kentinden bahsediyor bu makale. Urban Parks dediğimiz, yani büyük kentlerde Ama park alanları, yeşil alanların olmasında bunun çok önemli olduğunu altını çizmiş. Neden? Çünkü insanlar daha uzun kalıyorlar, daha çok egzersiz yapıyorlar, daha fazla işte sağlıklı oluyorlar gibi. Hani çocuklar daha mutlu şeklinde. Peki şimdi bu 10 şehir neye göre belirlenmiş? Bir ranking, sıralama sistemi var Mehmet. Ve bunu da Trust for Public Land dediğimiz kamusal alanlar vakfı için vakıf araştırma yapıyor ve bu sene 7.si yayınlanmış. Her sene yayınlıyorlar. Park Score Index'i. Şimdi bu seneninki indekse göre ilk 10 şehirde 100 üzerinden, toplam 100 puan üzerinden puanlar alıyorlar. Minneapolis 84.2 ile ilk sırada.
Tabii hepsi Amerikan şehri.
Tabii bunlar Amerika'dakilerden bahsediyorum. Zaten Avrupa'da hani bak biz Vilnius'a gittik, ne kadar yeşildi. Markete giderken, oraya giderken, buraya devam bir parkın, ormanın içinden geçiyorsun. Harikaydı. Bunlar sırf Amerika.
Yani onu saymana gerek yok. Birkaç tanesini saysan.
Minnesota, Washington, Virginia, San Francisco, Avrupa, Chicago, New York, California'da, Irvine bunlar içerisinde. Mehmet hemen haberimi kısa kestirdi. Halbuki anlatacak daha çok şey vardı. Her neyse, peki.
Evet, bu haftayı da toparlayalım.
Ha, başka haber sunmayacak mıyız?
Başka haber sunmayalım bence. Süreyi bayağı doldurduk gibi bence. Dinleyicilerimizi de sıkmayalım. Yorumlarını alalım ama dinleyicilerimizden, her zaman olduğu üzere havadansudan@35mm.com adresimiz var. E-mail adresimiz. Bunun dışında bir Facebook grubumuz var. Havadan Sudan isminde. Oraya yorumlarınızı bırakabilirsiniz. 35mm.com adresinde Havadan Sudan'ın ayrı bir bölümü var ve orada her ilgili bölüm altına yorumunuzu bırakabilirsiniz.
Eskiden o 35mm.com adresinde benim de minnacık bir köşem vardı. Artık o da yok. Böyle Mehmetçim paylaşırdı.
Biraz daha profesyonel siteye geçmem gerekti Hande'cim. Geçtim. Kusurumuza bakmayacaksın. Ne demek? Sana artık Sinoloji Moments'da tamamen bütün şey sana ayrılmıştır durumda. Sinoloji diye bir hard disk var. Harici hard disk. Çok güzel özellikleri var. Belki bir gün anlatırım.
Tamam.
Onun dışında da başka da bir şey yok. İsterseniz Apple iTunes'a da yorumlarınızı bırakabilirsiniz bölümle ilgili. Dinleyicilerimizin şimdiden bayramını kutlayalım. Sevdiklerinizle güzel bir bayram dileriz.
Mutlu bayramlar.
Bayram sonrası görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.